Türk İdare Tarihi Blok 37. Taşra idarelerini özellikle şansal anlamda kendi ayakları üzerinde durabilecek yapılar haline getirmeyi, bu anlamda tüzel kişilik tanımayı hedefleyen yasa üzerinde aşağıda daha uzun bir şekilde durulacaktır. Kuşkusuz hükümetin önündeki en büyük engel mali sorunlardı. Hükümetin kurulmasıyla Cavit Bey'in Avrupa başkentlerinde borç arayışına başlaması aynı sıralarda olmuştur. Diğer yanda ülke içinde artan gerilimi yatıştırmak için İttihatçılar, Prens Sabahattin ve İtilafçı liderlere bürokraside makamlar teklif etmişler ancak husumetin bu kadar kolay giderilemeyeceğini Şevket Paşa'ya düzenlenen suikast ile görmüşlerdir. Said Halim Paşa hükümeti, artan Arap milliyetçiliğine cevap olmak üzere sadarete getirildiği iddia edilmişse de İttihatçıların 1913 Haziran'ında ısrarla arkasında durdukları kişi Said Halim Paşa'ydı. Arap aydınlarının Batı ülkelerinde bağımsızlık için kulis yaptıkları günlerde İstanbul önemli toplantılara sahne oluyor ve Ermenilerle meskun olunan bölgelerde geniş çaplı reform planları üzerine müzakereler yürütülüyordu. Said Halim Paşa kabinesi baskıları bir parça da olsa azaltabilmek için Osmanlı topraklarının tümünü 6 müfettişlik bölgesine ayırmış ve ciddiyetini sergilemek istemiştir. Ancak bu samimiyet jesti Anadolu'nun doğusundaki 7 vilayette 2 jandarma bölgesinin oluşturulmasını engellememiştir. Batılı devletler söz konusu idari birimlerin yabancı uzmanlar denetiminde teşkilatlanmasını isterlerken adeta gelecekte kurmayı düşündükleri devletlerin zeminini yaratmayı planlamışlardı. Diğer yanda Batı Anadolu'da zirai kalkınma için yabancı uzman getirilmesi tıpkı Doğu Anadolu'da demir yolu inşası projesi gibi batılı devletlerin vetosuyla karşılaşmıştı. Kısaca dünya adım adım büyük savaşa doğru yaklaşırken artık saçları netleşen taraşar çevre ülkelerde meydana gelecek plan dışı gelişmelerden rahatsızlık duyuyorlardı. Kasım 1914'te Osmanlı Dünya Savaşı'na girerken hükümet, geneli ve sonucu etkilemeyen küçük çaplı reformlar içerisindeydi. Deniz kaçakçılığının önlenmesi için rüsumat emaneti, gümrük idaresi, bir dizi yasaklamalar ilan ederken, efkaf nezaretinde hem teşkilat hem gelirler, Hicaz demiryolu düzenlemesi gibi bakımından düzenleme yönetmelikleri peşi sıra yayınlanmıştı. Cemiyetin Şevket Paşa 7. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 165 sonrası ve Büyük Savaş öncesi emniyet işlerine gösterdiği hassasiyet uzun süreden beri üzerinde çalışılan polis nizamnamesiyle daha iyi anlaşılmıştır. Özgürlüklerin kısıtlanması anlamında benzer kontroller bürokrasi içerisinde yayınlanan bir dizi reformla sürdürülmüştür. Sınav sistemini hiyerarşinin her kademesine yaygınlaştırmak isteyen cemiyet, 1909 bütçe görüşmelerinde kaldırılan Sicil-i Ahval İdaresini etkin bir denetleme organı olarak yeniden kurmuştur. Ancak ekonomik anlamda memurların içinde bulundukları durum, kelimenin her anlamıyla düşündürücüdür. Maaş yerine gönül alma kabilinden dağıtılan taşıt biletleri veya vergi indirimlerinin ne derece karın doyurduğu okuyucunun takdirine bırakılmıştır. Osmanlı memuru, içinde bulunduğu şartlara bakmaksızın getirilen onca önlem ve uyarıya rağmen Balkan Savaşları'nda ve daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nda cepheye koşmuş veya para toplayarak gerek erzak gerek mühimmat bakımından ordusuna hizmette üstüne düşen vazifeyi fazlasıyla yerine getirmiştir. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet dönemleri bağlamında bürokrasinin konumunu tartışınız. II. Meşrutiyet yönetiminin yapı taşları sultan hükümdar saltanat eder, fakat hükümet etmez. 1908 Temmuz'unda anayasanın ikinci defa uygulamaya geçirilmesiyle mevcut değerler sistemi bir kere daha gözden geçirilmiş bu kapsamda sultanın Osmanlılar için faide-i maneviye, hilafetin ise tüm Müslümanlar için ulvi ve saygıdeğer bir duygunun kaynağı olduğu belirtilmişti. Hükümdarın yetkileri anayasanın ilgili maddeleriyle sınırlanmıştı. Padişahın hutbe okutması, para bastırması, nişan vermesi, rütbe dağıtması ve memur azil tayin etmesi kanun-i esasının 7. maddesinde belirtilirken, özellikle getirilen ek açıklamalarla azil tayin konularında kanuna uygunluk şartı aranmaya başlamıştı. Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin komutanlığı da yine aynı maddeyle sultana bırakılmıştı. Ancak bu, sultana nizamname yayınlama hakkı veren hüküm gibi gerçek hayatta karşılığı olmayan bir ibareydi. Sultanın meclis açma ve kapama hakkı da yine çok kesin kurallarla belirlenmişti. Anayasanın 7, 43 ve 44. maddeleriyle sultan, meclisi vaktinden önce toplayabilir, olağanüstü toplantıya davet edebilir ancak vaktinden önce kapayamaz veya çalışma takvimini ayan meclisinden farklı şekilde düzenleyemezdi. Meclisin yıllık çalışma süresi toplam 4 aydı. Sıkı yönetim ilanını ise yasa, padişahla beraber meclise de vermişti. Kanun-i Esasinin 7. maddesi padişaha meclisi tatil etme hakkı tanımıştı ancak bu süre 3 ayı geçemezdi. Padişahların yargı sahasına giren ayrıcalıkları da bulunmaktaydı. Anayasanın 7. maddesi ile sultanların bireysel aşar ilan edeceği, cezalarını tamamlayanlara hukuki haklarını geri verebileceği ve hakimleri tayin edebileceği belirtilmişti. Hakimlerle ilgili olarak İspanya, Avusturya, Flemenk, Rusya, Prusya, Württemberg ve Lüksemburg ülkelerinde de benzer bir yasa uygulanmaktaydı. Bunun yanında sultanların bir takım yükümlülükleri de bulunuyordu. Padişahların cüluslarında parlamentoda anayasa üzerine yemin etmesi. Eğer meclis-i mebusan kapalıysa ilk oturumda bunu gerçekleştireceği kanun-i esasının 3. maddesinde kayıt altına alınmıştı. Meclis açılış ve kapanışlarında beyanname yayınlamakta bu yükümlülükler arasındaydı. M.D. 45-166 Türk İdare Tarihi Yumuşak G. 3. Bütün bunların yanında padişah tam anlamıyla bir dokunulmazlık zırhıyla kuşatılmıştı. Yaptığı yanlışlıkların tümü sadrazama veya nazırlara tahvil edilirdi. Buna şahsi nedenlerle adam öldürmek de dahildi. Osmanlı hükümdarının tahtına göz dikenler Divan-ı Ali'ye gönderilirken kanun-i esasi M.D. 92 canına kast edenler idamla cezalandırılırdı. Ceza kanunnamesi M.D. 55 padişaha hakaretin cezası 3 ay ile 3 yıl arasında değişirken basın yoluyla eleştirilerde ve yakışıksız imalarda bulunmanın cezası yine aynı oranlarda belirlenmişti. Basın kanunu M.D. 26. Aynı hareket veya sözler sade vatandaşa sarf edilseydi, 2 aydan 1 seneye kadar değişen hapis cezası veya 5 altından 50 altına para cezası öngörülmüştü. Ceza Kanunu, M.D. 214. Meclis-i Vükela hürriyetin ilanından sonra nezaretler yeni baştan ele alınmış ve bu değişim Meclis-i Vükela'nın yapısına da yansıtılmıştı. İmparatorluğun sonuna kadar değişiklik göstermekle beraber Meclis-i Vükela toplam 12 nazırdan oluşacaktı. Sadrazam, Şeyhülislam, Hariciye, Harbiye, Adliye ve Mezahip Nazırı, Şurayı Devlet Reisi, Dahiliye, Maliye, Marif, Neşa, Ticaret ve Ziraat, Efkaf, Posta Telgraf Telefon Nazırı. Nezaret teşkilatları ise genellikle birbirinin aynısıydı. Her nezaret dairelere, daireler şubelere, şubeler kalemlere, kalemler kısımlardan, kısımlar ise masalardan oluşurdu. Daireler birkaç şubeyi içinde barındırırdı ve başlarında bir müdür ve umumi veya müdür bulunurdu. Şubeler ise birkaç kalemden oluşurdu ve başında müdür unvanlı memurlar bulunurdu. Kalemler üstlendiği işlere göre idari hiyerarşinin en küçük üniteleriydi ve mümeyyiz unvanlı kişilerce idare edilirdi. Kalem içindeki iş bölümünden kısım adı verilen organlar oluşturulmuştu ve mümeyyize bağlı ikinci derece mümeyyizlerce kontrol edilirdi. Kalemlerin iş yoğunluğuna ve fonksiyonuna göre kısımların ve ona bağlı masaların ve burada çalışan katiplerin sayısı artıp azalabilirdi. Nazırlar, Meclis-i Vükela'da temsil edilenler ve edilmeyenler olarak ikiye ayrılır ve girmeyenler genellikle dahil olanlara bağlı olup nezaret unvanı taşısa da müdür ve umumi olarak isimlendirilirlerdi. Meclis-i Vükela'ya dahil olanlar da ikiye ayrılmaktaydı. Bir nezarete mensup olan nazırlar iki şükründen yararlanmak ve devlet politikalarında etken olan kişilerdir ki bunlara Meclis-i Vükela'ya memur nazır denirdi. Fransa'da 2. İmparatorluk döneminde 1852-1870 bu tip memurlar varken Osmanlı'da da 2. Meşrutiyet dönemi öncesinde de böylesi işlevlere sahip memurlara rastlanmaktaydı. Kanun-i Esasi'nin 28. maddesine göre Meclis-i Vükela, Sadrazam'ın başkanlığında toplanır, ülkenin iç ve dış meselelerini müzakere eder ve onay gereken kararlara irade-i seniyye almak için saraya sunardı. 31 Mart 1909 tarihiyle Vükela Nizamnamesiyle Meclis-i Vükela'nın çalışma ilkeleri düzenlenmiş ve yasalaştırılmıştı. Yapılan değişiklikle örneğin görüşme tutanakları Meclis-i Vükela Maruzat Kalemi Başkatibince tutulması, gündem maddelerinin ise Sadaret Tahrirat Müdürü tarafından okunması kararlaştırılmıştı. Meclis-i Vükela kararları önem derecesine göre arz tezkeresine sıralanacak ve irade-i seniyye aldıktan sonra uygulamaya geçirilecekti. 7. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 167 Meclis-i Vükela'da kararlar çoğunluk oyuyla alınırdı. Oylamada azınlıkta kalan nazır ya çoğunluğa uyar ya da istifasını verirdi. Aynı şey Vükela reisi yani sadrazam için de geçerliydi. Eğer tekliş azınlıkta kalırsa istifasıyla bu kararı hükümsüz bırakabilirdi ancak bu hükümetin de istifası anlamına gelmekteydi. Vükela ile parlamento Meclis-i Mebusan arasındaki ilişkiler kümesi yine kanun-i esası de belirlenmişti. Örneğin hükümetçe getirilen tasarı parlamento tarafından reddedilirse Vükela bunu yeniden gözden geçirip meclise gönderebilirdi. Ancak meclis ikinci defa Vükela'nın tasarısını reddettiği takdirde hükümet ya bu sonucu kabullenmek veya istifasını vermek zorundaydı. İstifa ederse yeni gelen hükümet, önceki hükümetin düşüncesinde ısrar eder ve tasarısı meclis tarafından tekrar reddedilirse 3 ay içinde seçime başlanılmak üzere padişah meclisi feshedebilirdi. Ancak yeni kurulan parlamento, tıpkı Seleş gibi hükümet tarafından önüne getirilen yasayı geri gönderirse, hükümetin bu aşamada kararı kabul etmek dışında başka bir seçeneği olmazdı. Meclisin açık olmadığı zamanlarda, hükümetin saray onayıyla yürürlüğe koyacağı kanun ve yönetmelikler kanun hükmündeydi. Meclis-i Mebusan bir mesele hakkında sadrazama gen soru verir ve sadrazam o konuyu açıklamakta aciz kalırsa parlamento güvensizlik vererek hükümeti iktidardan düşürebilirdi. 168 Türk İdare Tarihi Şurayı Devlet Divanlı Muhasebat Sadrazam Daire-i Sadaret Meclis-i Vükele Hariciye Nezareti Dahili Nezareti Büyükelçiler Şehbenderler Vilayetlerin Hariciye Müdürleri Mahalli İdareler Sıhhiye Nezareti Meclis-i Mebusan Meclis-i Ayan Meşihat İdaresi Adliye ve Mezahip Nezareti Mali Nezareti Marif-i Umumiye Nezareti Ticaret ve Ziraat Nezareti Neşa Nezareti'nin Efkaf-ı Humayun Nezareti Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti Rüsumat Müdüriyet-i Umumisi Defter-i Hakani Nezareti Meclis-i Vükele 1914 şekil 7.1 teşkilat şemasını Profesör Schmidlein Schmidley 1994 255 verilerini esas alarak hazırlamakla beraber günün gelişmelerine istinaden bir dizi eklemelerde ve çıkarmalarda bulunduk. Örneğin divanlı muhasebatı eklerken İttihat ve Terakki Cemiyeti kutucuğunu bürokrasilerin her zaman için siyasilerin etkisi altında olması nedeniyle çıkardık ve benzeri Tural 2009 B 70 müsteşar nazırların en büyük yardımcıları müsteşarlardı. Müsteşarlık uygulaması önce İngiltere'de ortaya çıkmış, daha sonra diğer ülkelerce benimsenmişti. Görevleri her ülkede aynı değildi. Farklılıkları işlevlerinden kaynaklanıyordu. Söz konusu işlevler, bir sorumlu iki idari müsteşarlık olarak ikiye ayrılmaktaydı. Sorumlu müsteşar, nazırın haklarını paylaşır, parlamentoya hesap verir, kabineye dahildir ve hükümetle beraber görevden ayrılırdı. Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti, 1909 yılında idari müsteşarlıkları siyasi adı altında sorumlu müsteşarlık şeklini getirmek istemişlerse de Meclis-i Mebusan bu teklifi reddetmişti. Sadaret ve Meşihat dahil tüm nezaretlerde müsteşar mevcuttu. Yalnız posta ve telgraf ve telefon nezaretinde müsteşar bulunmuyordu. Ticaret ve ziraat, neşa, efkaf nezaretlerinde müsteşarın unvanı muavindi. Aylık maaşları ise 7500 kuruştu. Yalnız efkaf nezareti muavinin 5000 ve ticaret ve ziraat nezareti muavinin 4000 kuruştu. Hariciye müsteşarına maaşının dışında 24.000 kuruşluk tahsisat bağlanmıştı. Sadaret 2. Mahmud ile başlayan dönemde sadrazam unvanı başvekaletle değiştirilmişse de Haleş Abdülmecid zamanında bu makama getirilen Hüsrev Paşa'ya eski unvan bahşedilmişti. 1878 tarihinde yine başvekalet adına dönülmüş, ancak bu kullanım da çok uzun sürmemişti. Sadaret teşkilatı özellikle 2. Meşrutiyetle beraber bambaşka bir görünüm kazanmıştı. Kurumla ilgili son düzenleme 2 Mart 1914 tarihli 12 maddelik nizamname ile yapılmıştı. Sadrazam, Heyet-i Vükela'nın reisi ve nazırların muhatabı olarak kendisinden sorulan konuları eğer müzakere veya saray onayı gerektirmiyorsa doğrudan müzakereye ihtiyacı olup onay gerekenleri padişah mührüyle irade-i seniye, tebliğ ve uygulamaya koyardı. Müzakere gereken konuları içeriğine göre şurayı devlete sevk eder veya meclis-i vükelada görüşmeye alır. Onay gerekmeyenler hakkında düşüncesini açıklarken onay gerekenleri vükelanın onayına sunardı. Seaskerliğin kurulmasından sonra savaş işlerinden ellerini çeken sadrazamları ne en yakın yardımcısı Sadaret Ketvidası'ydı. 2. Mahmud reformlarıyla bu makam dahiliye nezaretine tahvil edilmişti. 1858 yılında sadrazam yardımcılarına resmen sadaret müsteşarı payesi verilmişti. Sadaret-i Uzma Müsteşarlığı bürokratik hiyerarşinin en prestijli makamı olup Meclis-i Vükela'ya da dahil edilmişti. Meclis-i Vükela ile saray arasındaki yazışmaların tümü müsteşarın elinden geçerken, Vükela toplantılarının kayıtlarını bizzat tutardı. Başında bulunduğu ve söz konusu yazışmaları ne yapıldığı büro, Amed-i Divanlı Hümayun kalemi iken daha sonra ismi Meclis-i Vükela ve Maruzat kalemi olarak değiştirilmişti. Sadaretin vilayetle olan yazışmaları ise tahrirat dairesince görülürdü. İmtiyazlı vilayetlerle hükümet arasındaki tüm temaslar Vilayet-i Mümtaze kalemine bırakılmıştı. Türk İdare Tarihi 37 No. Bloğun sonu.